Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Özge İzdeş'te yaptığımız kriz ve çalışma ilişkisi üzerine, krizlerin cinsiyet eşitsizliği açısından sonuçlarına ilişkin geçmiş deneyimler ve beklentiler başlıklı kaydı ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Merhaba arkadaşlar, şimdi krizden gene konuşmaya başladık. Türkiye'de bir krizi içindeyiz. Döviz kuru krizi olarak Ağustos ayında kendini çok net bir şekilde ortaya koydu. Aslında tabii yapısal olarak Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarının nihai sonucunu yaşıyoruz. Bu döviz kuru krizi olarak başladı ama bir üretim krizi olarak kendini gösterecek, göstermeye de başladı bu anlamda. Yani büyük bir iç talep daralması. Döviz kuru yükseldikçe tabii ithalata bağımlı bir üretim yapımız olduğu için büyük oranda. İthal girdisi alamıyoruz. Yani ithal girdilerin pahalılaşması sonucu aslında özellikle üretimin yavaşlaması söz konusu oluyor. Çünkü üretim maliyetleri artıyor. Tabii ki bu maliyet artışları tüketiciye bir yandan yansıtıyor, bir yandan yani bizim gibi yani sabit ücretlilere, yani bunun sınıfsal sonuçları var tabii ki. Yani böyle bir kriz yaşadığımız zaman kimin nasıl etkileneceğine baktığımızda elbette en çok sabit ücret geliri olanların büyük bir kayıp yaşadığını görüyoruz. Bunu hem tüketim kanalından yaşıyoruz, yani enflasyon üzerinden yaşıyoruz büyük bir refah kaybını. Hem de üretimin daralması sonucu iş gücü piyasasının da bununla birlikte sıkışmasıyla beraber yaşıyoruz. İki yönü var. Ve bu iki yönünde kadınları ve erkekleri etkileme dinamikleri farklı çalışıyor. Feminist iktisatçılar çalışmayı tabii ki ücretli ve ücretsiz çalışmanın bir tamamı olarak görüyor. Yani ücretli çalışma ile ücretsiz çalışma arasındaki ayrımın sentetik zorlama bir ayrım olduğunu ve bu hani toplam refahı, bir toplumun kendini yeniden üretmesini ya da işte refah artışını sağlayan şeyin nihayetinde bu iki çalışma türünün toplamı olduğunu söylüyoruz. Yani bizim kendimizi hatta kişisel refahımızı piyasadan satın aldıklarımızdan birçok hanede daha fazla hane içindeki üretim belirliyor. Dolayısıyla çalışma bir bütün ve üretim ilişkilerinin çalışma koşullarının değişmesi, yeterince kazanamama, dolayısıyla daha fazla çalışmak zorunda kalma, oradaki zaman baskısı yeniden üretime de yansıyor ve aslında hani üretimin krizi yeniden üretimin krizine de dönüşüyor. Tersinden zaten yani çalışma saatleri azalmıyor, artıyor. Yani sürekli olarak artıyor ve bu da yeniden üretim alanında kriz. Burada da tabii ki zaten kimin ne iş yaptığı, kimin daha çok ücretli, kimin daha çok ücretsiz çalıştığını hepimiz de biliyoruz ki yani cinsiyet ayrımında zaten en temel eşitsizliklerden biri ve başka eşitsizliklerin üretim nedeni, yani temel nedenlerinden biri olduğunu söyleyerek başlayayım. Dolayısıyla şimdi gene bir krizdeyiz ve gene ben yıllardan sonra buraya gene kriz ve kadın istihdamı konuşmaya geldim. Ben yıllar önce de gelmiştim. O zaman da gene bu konuydu. Çünkü benim doktora tezim kriz ve kadın istihdamı üzerineydi. O zaman daha yeni bitirmiştim. Ve o zamanki test sonuçları yani hem sınıfsal hem de cinsiyet temelinde, yani hem feminist hem de bu anlamda sınıfsal bir bakış açısıyla kurmaya çalıştığım hipotezlerin uzantısında bir doktora teziydi. O doktora tezi uzun dönemli bakıyordu. Yani 1989 Türkiye'nin finansal serbestleşmesini tamamlamasının ardından biz sürekli kriz yaşıyoruz. Yani 91, 94, 99, 2000, 2001, 2008, 2009 ve bugün 2018 krizleri. Bunlar o kadar hani ve buna karşı korunaklı bir ekonomik yapı uygulayabilecek bir ekonomi politikası çerçevesi kurma ihtimalimiz hali hazırdaki gidişatta yok. Dolayısıyla bu yapıya sürekli gebe bir ekonomik yapımız var ve öyle ki iş gücü piyasası aslında krizlerle şekilleniyor ve kadın istihdamı da krizlerle büyük ölçüde şekilleniyor. Dolayısıyla ben kriz ve istihdama etkilerini çalıştığım zaman aslında kadın istihdamının yapısal dönüşümünü, kadın yani cinsiyet istihdamın cinsiyetli yapısının yapısal dönüşümüne ilişkin de bayağı bir şey anlayabiliyorum diye düşündüm. O zamanki çalışmada 89'dan işte 2007'ye kadar olan verileri kullanmıştım. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yani verileri, makro verilerini kullanmıştım ve baktığımızda hani herhangi bir krizde kim nasıl etkilenir dediğimiz, yani biz çok popüler bir söylem var değil mi? Kriz önce kadınları vuruyor diye. Hani böyle bir sloganımız var ama hani bunun detaylarına bakmadığımız zaman bu biraz hani artık şey, belki de kulak, yani bir sağırlık da yaratabilecek bir şey. Yani bu kadar körlemesine bunu tekrar söylediğimiz zaman gerçekten somut bir şekilde nasıl vurduğunu, nereden, hangi dinamiklerle çalıştığını, bu sürecini söylemediğimiz zaman ve her krizde aynı dinamiklerin çalışmadığının da farkında olmamız lazım. Yani her krizin yapısı, etkileme şekline göre kimin nasıl etkilendiği, hangi yönleriyle daha çok etkilendiği değişiyor. Dolayısıyla benim çabam ampirik olarak açıkçası her krizde ne olduğunu analiz etmek oluyor. Yeni bir kriz, yeni analiz anlamına geliyor dolayısıyla. Şimdi ben ilk önce şöyle söyleyeyim. Yani sizin ihtiyacınıza, talebinize göre bu sunum esnekleşebilir. Ama herhangi bir kriz olduğunda gerçekten bir kere hani toplumsal cinsiyetin dışında hani birçok yerde bugünlerde biz görüyoruz. İşte kriz toplantıları yapılıyor. Bu herkesin sıcak meselesi. Ama genelde hani bu işte geçtiğimiz cumartesi günü KEFA'nın K20 toplantısı vardı. Kadın Emeği İstihdamı girişiminin. Orada da biz Yelda Yücel'le beraber forumun başlangıç sunumunu yaptık. Ve orada da söylediğimiz şey ve orada da bu ihtiyaçtan yola çıktık. Yani bu çok hani bir erkekler kulübü iktisatçılarının toplandığı toplantılar şeklinde konuşuluyor ve açıkçası krizin üretim, yeniden üretim alanlarını bir arada nasıl etkilediğini ve iş gücüne de bu şekilde bakmak gerektiğini, yani o cinsiyetli yapısının hiç konu olmadığını görüyoruz. Yani kadın akademisyenler o toplantıda konuşabilirler. Bir o yani feminist bir perspektifle konuşmasalar bile pek yoklar. Feminist bir perspektif ise yani daha muhalif iktisatçıların içinde bile çok açıkçası davet edilmediğini görüyoruz. İlk defa bu KEPA Cake'den sonra işte önümüzdeki hafta Petrol İş çağırdı beni. Hani 25 Ocak'ta böyle erinçler, damlar falan filan bir de ben olacağım. Yani ama pek olmuyoruz o masalarda ve hani açıkçası bu bir eksiklik. Yani bu bizim girmemiz gerekiyor. Oralarda da konuşmamız ve net bir şekilde sonuçları söylememiz gerekiyor. Şimdi o şekilde bakan iktisatçıların da söylediği şey, evet bunu sabit ücretler öncelikle çekiyor yükünü dedik. Olasılıkları düşünelim. Bir kriz olduğunda. Şimdi Türkiye'de %21 nokta kaç kriz? 76 mı? 64 mu? 21.62 Kasım ayı tüketici fiyat endeksi. %21.62 enflasyon demek. Ve buna baktığımızda işte gıdada %17, işte ulaştırmada %22, çeşitli mal hizmetlerde %18.5 gibi bir fiyat artışı Kasım ayının gösterdiği TÜFE. Bu bir hanenin başına hiçbir şey gelmediği durumda, yani işini kaybetmediği, iş gücü piyasasıyla ilgili bir sıkıntısı olmadığı durumda, sınıfsal olarak ilk önce söyleyeceğim, %20 oranında, yani 5'te 1 oranında refah kaybı, alım gücü kaybı demek, öyle değil mi? Yani biz hepimiz şu anda her şeyin ne kadar pahalılaştığını görüyoruz, hepimiz yaşam tarzımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz. Daha az dışarıda yiyoruz, daha az üst baş alıyoruz, birbirimizle daha çok değişiyoruz. Değil mi? Yani böyle bir yeniden değerlendirme sürecine ve anlayı durdurma şeyine girdik. Bunun yani bu dışarıdan almayı durdurmanın tabii ki ücretsiz çalışmaya yansıması var. Yani piyasadan alamadığınızı başka türlü kompanse etmeye çalışıyoruz çünkü. Şimdi yapıya baktığımız zaman, ücretli sabit gelirlerin yapısına baktığımız zaman büyük oranda aslında borçlu haneler olduğunu görüyoruz. Herkes bir kredi kartı borcuyla bunu çeviriyor. Onların da şeyi arttı. Kredi faizleri de artıyor ve onların da borçluluğun da aslında yarattığı ekstra bir dar boğaz var bu dönemde. Dolayısıyla hane refahı sınıfsal olarak düşüyor. İkincisi, ekonomi politikalarımız bizim neoliberal perspektifin dışına çıkmadığı için ne yazık ki genişleme dönemlerinde harcamaların genişlediği ama ekonomik daralma, kriz dönemlerinde ise tam tersine kamu harcamalarının düştüğü ve vergilerin arttığı. Yani özellikle bu borçları ödeyebilirlik sinyalini de dışarıya vermek adına bütçe dengesinin sert bir şekilde gözetilmeye çalıştığını, biz kemer sıkma politikalarına girildiğini görüyoruz. Kamu harcamalarının daralması ne demek? Yani bizim ev içinde yaşadığımız o sallantının aslında, yani tüketim açısından refah kaybının, evin dışına çıktığımızda aldığımız daha düşük ücretli kamu hizmeti olarak aldığımız birçok hizmetin de daralması anlamına geliyor. Yani orada da büyük bir refah kaybı var. Kalite farkı ya da işte bazı şeylerin kısılması ve üstüne ek vergiler. Şimdi dolayısıyla hiçbir iş kaybı olmadığı bir durumda dahi büyük bir gelir kaybı yaşanıyor. Üstüne hali hazırda biz şunu biliyoruz ki 2001 krizinden beri nihayetinde işsizlik iki haneli rakamlardan aşağı düşmedi. Yani bu kadın erkek işsizliği ayrımında çok da büyük bir fark var bu anlamda. Yani kadınların iş gücüne katılımı çok düşük olmasına rağmen kadın işsizliği erkek işsizliğinin misliyle fazlası. Ve hani uzun dönemli işsizlik rakamlarına baktığımız zaman uzun dönemli işsizliği biz bir yıldan fazla işsiz kalma olarak tanımlıyoruz. Orada da büyük bir fark var. Yani kadınlarda çok büyük bir fark var. Bir de hani iş bulmaktan ümidini kaybedip eve dönme ümidi kırık işsizler dediğimiz.
Onlar yansıyor mu bu işsizlik istatistiklerine? Onlar iş aramadığı için?
Onlar iş gücüne dahil değil sayılıyorlar. Dolayısıyla problem değilmiş gibi görünüyorlar. Halbuki orada daha akut bir işsizlik meselesi var. Tam tersine artık yani çalışmaya hazır, çalışmak istiyor ama artık iş aramadığı için sadece siz onu sanki problemin bir parçası değilmiş gibi görmüyorsunuz ama fena halde problemin bir parçası, hatta iş arayandan daha büyük bir meselesi var. Çünkü kadınların aslında yani bizim gibi işsizlik sigortası vesaire bunların çok düşük meblağlarda olduğu, yani o parayla hayatını idame ettirme şansının olmadığı ülkelerde zaten işsiz kalmak bir lüks haline dönüşüyor. Yani insanlar bir an önce bir geçimlik ekonomi, bir yolunu bulma şeyine giriyor. Kadınlar içinse özellikle çalışarak gelir elde edenlerin sıkıştığı dönemlerde sonuçta hane gelirinin düşmesi ücretsiz çalışmayı arttırdığı için artık çocuğu kreşe göndermek daha zor, hastaneye gitmek daha zor, doktora gitmek daha zor. Bütün bunlar hani ücretsiz çalışma yükünü arttırdığı için kadınların zaten eve dönmesine neden olan sürekli bir ücretsiz çalışma sorumluluğunun daha da yükseldiği bir dönem bu. Dolayısıyla kadınlar daha çabuk ümidi kırık işsizlere dönüşüyor. Ve burada kadınlar %30'lara yaklaşıyor yani işsizlik seviyesi. O şekilde baktığımız zaman kadınlarda çok yüksek. Ve burada biraz hani şey dağıtıyorum ama yeri geldiği için söyleyeyim. Burada hani yani nedenlerine baktığımızda yani eğitimli olmak, eğitimsiz olmak da bir şey değiştirmiyor. Yani profesyonel kadın işsizliği %22 falan. Erkeklerde bu oran %9. Vasıfsız kadın işsizliği, bütün bu vasıflı vasıfsız tartışmaları ayrı bir yana olmakla beraber, hani bu eğitimli olmanın bir şeyleri değiştireceği ne ilişkin liberal bir beklenti var ama bunun istatistiksel olarak bir karşılığı yok. Yani Türkiye'de aslında eğitimli kadın iş gücü daha yüksek işsizlik riski ile karşı karşıya ne yazık ki. O da bir çözüm değil yani tarif edildiği üzere. Neyse yani bu krizin dolayısıyla ne dedim? Enflasyon, kamu politikalarındaki değişim. Üçüncü ayaksa hali hazırda zaten yüksek işsizlik olan bir ekonomik yapıda, bir iş gücü piyasasında. Şimdi kriz dönemiyle birlikte işsizliğin daha da artmasını bekliyorsunuz. Siz işten çıkarılmamış bile olsanız nihayetinde biliyorsunuz ki dışarıda büyük bir işsiz ordusu var ve işverenin bu maliyet yükselmesiyle yani kriz döneminde ki söylediği ben bir şekilde maliyetleri kısmak zorundayım söyleme adı altında yapacağı bütün düzenlemelere karşı aslında direnci çalışanların çok düşük oluyor. Yani hem zaten hali hazırda büyük bir işsizlik var daha da artmasını bekliyorsunuz ve yani bir tür hani işimi kaybetmektense bu koşulları kabul etmeyi tercih etme eğilimi oluyor. Bunun sonucu ne oluyor? Biz mesela 2008-2009'da İşverenler Sendikası bu esnekleşme politikalarını çok gündeme getirdiler. Kadınlar üzerinden özellikle bir de getirdiler. Hani bu kadınların ihtiyacı olan bir şeydir diyerek de getirdiler. Ne yapalım? Hani esnekleşerek, esnek şeyle mesela eksik istihdam sayesinde işten çıkarmalar daha az oldu dendi 2008-2009 krizi içinde. İşte krizlerde tipik olarak ücretsiz izinlerin verildiğini, çalışma saatlerinin düşürüldüğünü, aslında bir tür işsizlik olan eksik istihdamın yükselmeye başladığını görüyoruz. Alenen işten çıkarma olmasa bile. Ve iş yeri refahının da düştüğünü görüyoruz. Yani daha önce size verilen yan hatlar, işte ek gelirler, bunların büyük oranda hani vazgeçildiği ya da bir takım işte promosyon bir şeyler varsa iş yerinizden gelen hep bir maliyet kısma politikası altında genel olarak bir daralma yaşandığını düşünüyoruz. Dördüncü olasılık ne? İşinizi kaybetmeniz ve zaten...
Ona geçmeden önce az önce verdiğiniz oranlar toplamda mı yoksa vasıflı eğitimli işsizlik oranı mı? Erkeklerde %9 kadınlarda...
Ben size tam olarak söyleyeyim. Profesyonel eğitimli kadına 2017 rakamı, TÜİK rakamı. Profesyonel eğitimli kadınlarda işsizlik oranı %21.7. Erkeklerde %9.1. Profesyonel eğitimli erkeklerde. Yani işsizlik, erkek işsizliğinin içinde eğer profesyonel eğitimlilerin payı %9.1. Kadınlarda çok yüksek. Vasıfsıza baktığımız zaman %17.7. O da düşük değil. Ama baktığımızda burada hani argüman var ya bir hani eğitimli olmanın bir fark yaratacağına dair. Hayır öyle değil. Tersine bir süreç yaşanıyor. Yani ben İşkur'la yaptığım çalışmalarda da hep gördüm. İşsizlikte yani eğitimli kadın istihdam etmek istemiyorlar yani açıkçası pek.
Eğitimsiz erkekte oran nedir?
Ya onu yazmamışım.
Ha, anladım.
Şey tamam. Ezbere de bilmiyorum.
Tamam. Teşekkür.
Şimdi bu dört olasılık yani enflasyon, kamu harcamaları, genel olarak iş yani çalışsanız bile daha az gelir elde edebilmeniz artık işinizden ve çalışma koşullarının bozulması ve dördüncüsü en kötü olasılık işinizi kaybetmeniz. Bu dört olasılık sonuçta sınıfsal sonuçları açısından bir krizin ortaya çıkıyor. Ama bunun dışında kadınlar ve erkekler arasındaki sonuçları da eşit değil. Yani ev içindeki cinsiyetçi iş bölümü sonucunda ağırlıklı olarak kadınların sorumluluğu olarak görülen ücretsiz çalışma ve iş gücü piyasasında hali hazırda olan cinsiyet ayrımcıları kriz dönemlerinde İki cinsin nasıl etkileneceğine dair farklı dinamikler yaratıyor. Ücretsiz ücretli çalışma yükü de işte bu süreç içinde yeniden dağılıyor. Sonuç ise aslında sınıfsal olarak yaşanan bir kaybın cinsiyet eşitsizliğini de derinleştirmesi oluyor tipik olarak. Ama yani cinsiyet eşitsizliğini sömürmenin de sınıfsal bir hiyerarşisi bir yandan var. Bu dönemler için özellikle. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Yani hangi dinamiklerle çalışıyor? Herhangi bir kriz olduğunda. Önce bunu söyleyeyim. Ve her söylediğim şeyin ardından en son yaşadığımız krizde. Çünkü daha önce geldiğimde ben size, yani burada aynı toplam yoktu ama aynı şeyleri çok anlattım o dönem. Herhangi bir kriz olduğunda ne oluyor Türkiye'de tipik olarak onu söyledim. Ve yani işte 91, 94, 99 ve 2001 krizlerinde her birinde ne yaşandığını daha önceki toplantılarda anlattım. Dilerseniz sadece 2008-2009'da nasıl cevap verdiğimizi söyleyelim ve bu krizde şu ana kadar gördüğümüz gelişmeler içerisinde nasıl bir şey bekliyoruz? Onunla da bitirelim. Şimdi tek tek düşünecek olursak, kadınların iş gücüne katılımına etkisi herhangi bir ekonomik krizi nasıl olabilir? Buradan başlayacak olursak, iki farklı olasılık var. Yani burada iki dinamik çalışabilir ve bu bazen ikisi bir arada da ortaya çıkabiliyor. Yani ikisinin bir arada çıktığını ama oranlarını, baskı güçlerinin farklılaşabildiğini görüyoruz. Bunlardan ilki kadınlar hane geliri düştüğü zaman ek işçiler olarak iş gücü piyasasına girmeye başlayabiliyorlar. Yani bu zaten demin bahsettiğim dört olasılık, dört farklı şey, hepsi bir arada da zaten vurabilir. Yani işsiz kalan bir haneyi dördü birden vuruyor nihayetinde. Ama evin eğer hanenin tek çalışanı varsa ve o iş kaybına uğradıysa hanenin yeni bir gelir getirene ihtiyacı olduğu için belki de bazen hanenin tek gelir getireni olmak üzere daha önce çalışmayan kadınlar ek işçiler olarak piyasaya girebiliyorlar iş gücü piyasasına. Ya da düşen hane refahını bir şekilde sürdürülebilir kılmak adına piyasaya giriyorlar. Ama girdikleri piyasa tabii ki öyle insanın pek çalışmak isteyebileceği piyasa koşullarında ek işçiler olarak dahil olmuyorlar. Yani tamamen aslında bir yaşam stratejisi, yani hayatta kalma stratejisi olarak iş gücüne katıldıklarını görüyoruz. Yani böyle bir gönüllülük süreci değil. Ve ikinci olasılık ise işte zaten kadın işsizliği çok yüksek ve erkek işsizliği de yüksek ve krizle birlikte daha da yükseliyor. Ümidi kırık işsizlere dönüşme dinamiği de yaşanabiliyor. Ev içindeki iş yüküne yönelerek kadınlar piyasadan evlere çekilebiliyorlar. Şimdi ümidi kırık işçi hipotezi diyoruz biz buna. Bu alanda çalışan yani akademik literatürdeki karşılığı bu. Türkiye'nin 2008-2009 krizine baktığımız zaman ne oldu dersek bu iki etki de aslında Türkiye'nin geçmiş krizlerinde farklı krizlerinde farklı etkilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ama 2008-2009 krizinde öncelikle erkek işçilerin işlerini kaybettiğini gördük. Yani erkekler için istihdam olanakları artarken kadınların hane gelirindeki kaybı kapatmak üzere iş gücü piyasasına girdiği ek işçiler olarak aslında kadınların iş gücüne katılımının arttığı bir krizdi 2008-2009 krizi. Ve bunun üzerine İpek İkvaracan diye gene feminist bir akademisyen arkadaşımız var. Onların yaptığı ampirik bir çalışma var 2013 yılında yayınlanmış olan. Yani o hanedeki işte yani erkek işçinin işini kaybetmesinin kadınların iş gücüne katılma olasılığını ne kadar belirgin bir şekilde etkilediğini ampirik olarak o çalışmada bulabilirsiniz. Yani %12.6 oranında iş gücüne katılma kadınların 2008-2009 krizinde artıyor. Ve burada tabii ki İş bulma ümidinin göreli olarak artması aslında genelde ümidi kırık işsizler tanımında Türkiye'de yüksek bir kadın payı olmasına rağmen yani buradan bu payın biraz daraldığını görüyoruz. Yani krizle birlikte kadın istihdamının ve aynı zamanda iş gücüne katılımının arttığını, bu anlamda sistem biraz kadınlaştığını söyleyebiliyoruz bu krizde. İstihdam ve işsizliğe etkisi nasıl oluyor? Nasıl olasılıklar var? Ondan biraz bahsedecek olursak. Şimdi üç farklı olasılık olduğunu tanımlayabiliyoruz. Birinci eğilim şunu açıklıyoruz teorik olarak. Bu benim tezimde de kullandığım bu üçlü yapıydı. Daha önce burada bir kez daha anlattım. Şimdi iş gücü piyasası Türkiye'de ve birçok yerde aslında birçok gelişmekte olan ülkede, gelişmiş ülkelerde de keza katmanlı bir iş gücü piyasası var. Cinsiyet temelinde işler ayrışmış durumda büyük oranda. Ve krizin tipine göre hangi sektörler öncelikle etkileniyorsa ve sadece bazen belli sektörleri öncelikle etkileyip bütünü tamamen aynı şekilde sarsmayabiliyor krizler. Ama ilk evde hangi sektörler etkileniyorsa ve o sektörde hangi cins ağırlıklı olarak çalışıyorsa onlar etkilenebiliyor krizlerden. Mesela işte bunun katmanlılığın sonuçları üzerinden bakıyoruz. Burada kadınlar da daha çok etkilenebilir, erkekler de. Yani öncelikle tekstili vurursa kadınlar daha çok etkilenir Türkiye'de. Çünkü kadınların işçileştiği sektörler işte tekstil, giyim, gıda, bir de diğer imalat sanayi. Sanayide kadın istihdamına baktığımız zaman böyle hizmet sektöründe çok yüksek. Hizmet sektörü vurursa, turizmi vuran bir şey varsa mesela oralarda değişiyor. Bu hangi sektörü vurduğuna bağlı olarak değişiyor. İkinci eğilim, karma iş yerlerini hayal edebilirsek ya da karma sonuçları karma olan, yani bütün sektörleri bir arada etkileyen bir kriz hayal ettiğimizde tipik olarak işte orada evine ekmeğini getiren erkek bakış açısının aslında öncelikle kadınları işten çıkarmanın hem daha kolay kabul edilebilir bir şey olduğunu. Yani işveren zaten hali hazırda kendisi de böyle düşünüyor olabilir. Bunun daha kolay kabul edilebilir olacağını işveren çalışanlar arasında düşünüyor da olabilir. Fark etmez. Bu argüman gelebiliyor. Ayrıca tabii ki bu şu özelliklerle de destekleniyor. Tipik olarak kadınların daha kısa süredir o işte çalışıyor olmaları. Hani son gelen ilk gider. Bu da hani yani burada bilmem kaç yıllık çalışanı işten çıkarmaktansa bu da daha kolay bir seçenek. Hem maddi hem manevi argümanları var bunun. Hem de kadınların yani daha çok tipik olarak zaten işte böyle iş döngüsünün, işten çıkarma döngüsünün çok daha hızlı çalıştığı, yüksek olduğu yerlerde çalıştığını görüyoruz. Ve kadınların tipik olarak gene iş yerinde eğitimlerde vesaire çok fazla üzerine yatırım yapılan bir iş gücü olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla da çok iş yani çok yatırım yaptığı bir işçiyi çıkarmaktansa, bir çalışanı çıkarmaktansa yerine daha kolay başka birini koyabileceği birini çıkarmayı tercih ediyor. Bu da hani tabii ki sistemik olarak kadınlar oluyor. Yani dolayısıyla ikinci eğilim kadınların bir daralma dönemde öncelikle iş kaybına uğrayan grup olması. Benim doktora tezimde bulduğum şeyde de, burada da sizinle daha önce paylaştım. Yani o gün katılanlar paylaştım. Ama bazı insanları ortak görüyorum. Şeydi yani mesela bir kriz olduğunda imalat sanayi genelinde kadınların bu anlamda öncelikle gözden çıkarıldığını. Yani mesela tekstili vuran bir şey olduğunda önce kadın işçilerin işlerini kaybettikleri. Yani orada kadın istihdamı %50'ye yakın. 50-50 gibi bir şey. Diğer imalat sanayilerinde yani hemen %20'lere düşüyor. Açıkçası çok düşük kadınların sanayideki istihdamı. Ama işçileştikleri yerlerde öncelikle iş kaybına kadınlar uğruyorlar. Türkiye'deki yapı bu yani genelinde. Üçüncü eğilim ise şimdi kadınların görece olarak daha ucuz iş gücü olması, daha esnek koşullarda çalışmayı kabul edebilecek bir iş gücü olarak görülmesi, daha örgütsüz olması ve hani aslında işte bu ek işçiler olarak vesaire daha çok böyle bir hayatta kalma stratejisi olarak çalışıyor olabilmeleri, özellikle kriz dönemlerinde maliyetlerini düşürmek isteyen işverenler için biçilmiş kaptan olabiliyor ve hani haklarında ısrarcı olabilecek erkek işçiler yerine kadın iş gücü talebi artabiliyor. Üçüncü eğilim de bu. Dolayısıyla birincisinde ne olacağını bilmiyoruz. İkincisinde kadınlar öncelikle gidiyor. Üçüncüsünde kadın iş gücü talebi artıyor. Şimdi 2008-2009 krizinde çalışma koşullarının çok esnekleştiği, bozulduğu bir süreçte erkeklerin istihdam olanaklarının daraldığını gördük bir önceki krizde. Ve kadın istihdam olanaklarının ise arttığını gördük. Bu anlamda kadın iş gücü daha düşük maliyetle üretim yapmak isteyenler için tercih edildi ve 2007-2009 aralığında kadın istihdamındaki artışın %77'si erkek istihdamını kadınların ikame etmesinden kaynaklandı. Yani erkekler işlerini kaybederken yerlerine kadınların tercih edildiği bir dönem yaşandı. %77 önemli bir rakam yani. 2007-2009'da imalat sanayi, toptan perakende ticaret, inşaat sektörlerinde erkekler en çok buralarda iş kaybına uğradılar. Bu sektördeki iş kaybı erkeklerin iş kaybının %97'sine oluşturuyor sanayide. Kadınlar ise imalat sanayinde tekstil gibi kadın yoğun sektörlerin yanında toptan perakende ticaret ve bankacılık gibi kadın istihdamın gene görece yüksek olduğu iş kollarında iş kaybı yaşıyorlar. Yani kadınlar aslında karmalaşmış sektörlerde bir yandan bakın bir krizde bir yandan göreli olarak erkekler işlerini daha çok kaybedip kadın istihdamı artabiliyor genelinde. Böyle bir ikame kadın erkek iş gücü arasında yaşanabiliyor koşullar bozulurken. Ama aynı zamanda karma olan yerlerde de gene kadın işçilerin öncelikle iş kaybına uğradığında aynı krizde bir yandan izleyebiliyoruz. Şimdi toparlanma evresine baktığımızda bir önceki krizin 2009-2011'de krizden gene kadınların yoğunlaştığı bir sektör olarak en çok etkilenenlerden biri olan tekstil giyim sanayilerindeki toparlanma yine kadın istihdamının artışının da bu anlamda öncü bir sektör olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla yani 2008-2009'da bu bahsettiğim eğilimlerden üçüncü eğilim aslında kadın istihdamının arttığı ucuz iş gücü olarak tercih edildiği süreci izleyebiliyoruz. Ama kadınların görece olarak daha fazla istihdam edildiği sektörlerde ise kısmen ikinci eğilimde ortaya çıkmış durumda. Çalışma saatleri bu dönemde 2007-2009 krizinde azalıyor. Demin de söylediğim gibi. Kadınların haftalık çalışma saatleri ise artıyor. Dolayısıyla bu krizde biz kadınların ücretli çalışma yükünün belirgin bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. 2008 krizinde, 2009 krizinde. Kriz sonrasında erkeklerin haftalık çalışma saatleri hızla artıyor ve kadınların çalışma saatlerinin 2,5 katına çıkıyor birdenbire. Yani kriz döneminde kadınların çalışma saatleri artıyor. Krizden sonra tekrar erkek iş gücü talebinin belirginleştiğini görüyoruz. Esnekleşme dedim. Bu hani eksik istihdamın yaygınlaşması, bunun kadınlarda daha çok olduğunu da görüyoruz. Yani istatistikler onu da gösteriyor. Yani bu iş paylaşımı dediğimiz istihdam türlerinin erkeklerde o kadar pek uygulanamadığını bir önceki krizde görüyoruz. Şimdi bütün bunlarla beraber hep ücretli çalışmanın nasıl etkilendiğini söyledik. Ücretsiz çalışmaya baktığımızda ne oluyor? Hane geliri düşerken tabii ki bu ücretsiz çalışmayı da etkiliyor. Ekonomik krizle beraber iş gücünü yani işteki pozisyonunu korusa bile hanelerin işte demin de söylediğim gibi hem enflasyon hem kamu harcamalarındaki değişmeler, vergilerdeki değişmeler sonucu hane geliri düşüyor dedik. Bunun sonucu artık eşit paylaşılmayan bir ücretsiz çalışmanın iki cinsi yani bu anlamda kadınların ücretsiz çalışmasının yükünün de artması anlamına geliyor. 2008-2009'da ne oldu dersek bu anlamda bu konuda da Emel Memiş gene arkadaşlarımızdan bir tanesi şimdi feminist akademisyenlerin çok işine yarayan bir veri türü var. Zaman kullanım anketleri bunlar. Devlet İstatistik Enstitüsü 2006 yılında bir tanesini yayınladı. 2014-2015'te ikincisini yayınladı. Ve iyice de bir şey bu. Yani zaman kullanım anketleri içerisinde Türkiye'nin zaman kullanım anketleri çok kötü değil. Yani detaylı sayılabilir. Tabii iyileştirilmesi için gene bu alanda çalışan arkadaşlar, bizler falan şey yapmaya çalışıyoruz. Yani TÜİK'le daha iyi nasıl olabilir söylüyoruz, dinliyorlar, dinlemiyorlar. Olduğu kadar bir şeyler ilerlesin diye uğraşılıyor. Zaman kullanımı anketlerinin özelliği sonuçta zaman aralıklarında, yani 1 saat olabilir, 10 dakika olabilir. Ne kadar da düşük tutarsanız zaman aralığını o kadar iyi tabii ki, o kadar detaylı. Her zaman aralığında ne yaptığınızı yazıyorsunuz. İşte 12 ile 1 arası ne yaptın? 1 ile 2 arası ne yaptın? 2 ile 3 arası. Şimdi bu tarz bir verinin geniş olarak toplanması sonuçta hem ücretli hem ücretsiz çalışmanın kim tarafından ve nasıl, ne kadar, nasıl paylaşıldığını ve çeşitli koşullarda bunun nasıl dağıldığını görebilmemize olanak sağlıyor. Dolayısıyla sözel olmaktan hesaplanabilir olmaya önemli bir adım bu anlamda. Bizim için çok önemli bir veri. Toplam çalışma yükünü görebilmemiz açısından. Ve Emel'lerin yaptığı bir simülasyon var. Ve o da şunu söylüyor. Yani 2008-2009 krizinde kadınların ücretsiz ev emeğindeki artışın erkeklerinkine oranla 4 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyorlar. Yani eşinin işsiz kalması riski %1 artarsa eğer, kadınların piyasadan daha az satın almaları ve daha ucuz tüketime yönelerek kendi emekleriyle farkları kapatmak için gösterdikleri çaba %5 artıyor, 5 kat artıyor. Yani erkeğin inanılmaz bir ücretsiz çalışma yükü demek bu. Dolayısıyla gördüğümüz şey hem ücretli çalışma yükünde büyük bir artış olmuş 2008-2009 krizinde, hem de ücretsiz çalışmada önemli bir artış olmuş durumda. Şimdi bu krizi neler bekliyoruz? Onu söyleyeyim. Döviz kuru krizi olarak ortaya çıktı. Ve en başta söyledim aslında, biraz da dağınık başladım. Bu döviz kuru krizi olması demek bir süre sonra üretim krizi olacak demek. Çünkü Türkiye sonuçta ihraç ettiği ürünlerde de ithal girdi kullanıyor. Genel olarak bütün üretim yapısı ithal girdiye dayalı. Yani biz ihracata dayalı büyüme modelinden çıktığımız zaman tüketim malından, tüketim malı üretmekten ara malı ve yatırım malı üretebilir hale gelemedik. Biz hep burada ithalata bağımlıydık. İhracata dayalı sanayileşmenin geldiği noktada da oradayız. Dolayısıyla döviz kurunun artması tüketicilere, yani bizim direkt yabancı, yani sonuçta değil mi, bugün saçma sapan fiyatlarda artık yabancı ürünler tüketmeye çalıştığımız zaman, ama bu toptan Türkiye'deki ithalatın tüketim kısmı, tüketicilere ait kısmı çok küçük bir kısmı. Asıl mesele üreticilerin ithal ettiği girdiler. Ve ithal girdilerin pahalılaşması demek ihracatçıların ithal edemeyerek üretim yapamaması anlamına geldi. O yüzden şu anda çok mutlular bizim cari dengemiz dengeleniyor diye. Çünkü ithalat düştü ama senin üretimin düştü. Yani bunun bir sonraki döneme bir cevabı var yani. Bir sonucu ortaya çıkacak. Şimdi zaten enflasyonun geldiği nokta ortada. Dolayısıyla bu olasılıklardan hane gelirinin düşmesine ilişkin beklentilerimiz net bir şekilde gerçekleşiyor. Hepimiz bunu zaten yaşıyoruz şu anda. Kamunun kenar sıkma politikaları da ortada, değil mi? Yeni ekonomik program diye ilan edilen orta vadeli ekonomik programdı bu. Orta vadeli programdır. YEP diye ona yeni bir ad verdiler. Yeni ekonomik programı oldu. Ama şimdi YEP'te zaten açıkça şey söylüyor. Yani kamuda dahil olmak üzere enflasyon oranında, değil mi, biz maaşlarımızın arttığını izleyemeyeceğiz. Yani dolayısıyla genel olarak herkesin refahını düşeceği ve bunun üzerine bina edilmiş bir program var. Zaten onu da uygulayamayacaklar ama öyle bir program var. Ve kadrolu devlet memurları dışındaki herkesin hedeflenen enflasyona göre ücretlendirilmesini içeriyor mesela. Yani oradaki işçilerin de, kadrolu memur değilse kamuda çalışan işçiler dahi, ya da emekliler bundan bahsedecek. Bütün buralara baktığımız zaman enflasyon oranında değil ücret artışı, HDP'nin enflasyon oranında çıkmış efendim. O da çok gerçekçi olmuyor zaten, sürekli revize ediliyor. Şimdi Dolayısıyla ücretsiz çalışma yükünün artacağını net görüyoruz. Gelir kaybını kapatmak için ek işçilerin girme eğiliminde olacağını görüyoruz. Kadınların ücretli ve ücretsiz çalışması üzerinde bir baskı bu anlamda oluşacak. Ama öncelikle kadınlar mı iş kaybına uğrayacak diye baktığımızda ilk elde etkilenen şu anda iç talep üzerinden hangi sektörler daha ağır etkilendi şu ana kadar? Şimdi bunun analizini yapmak için henüz erken. Yani ben bunun analizini herhalde 3 sene sonra falan güzel yapabiliriz. Ama iç talep daralması rakamlarına falan baktığımız zaman net görünen şey beyaz eşya, inşaat, otomotiv sanayi gibi daha çok aslında erkek işçilerin yoğunlaştığı sektörlerin öncelikle etkilendiğini görüyoruz. Yani 2008-2009'un biraz tekrarı gibi yaşanıyor şu anda. Yani tekstil vesaire öncelikle iş kaybına uğranan sektörler değil. Ama mesela KEPA toplantısında da bu dile geldi. Hani özellikle sendikalarla yani tekstil atölyeleriyle ilişkili olanlarınız varsa içinizde söylenen bir şey şu oluyor. Tabii ki kadın işçiler yani karma yerlerde, kadınların yoğun olduğu yerlerde görece şey yapıyorlar, iş kaybına uğruyorlar ama bir sektör olarak. Anlatabiliyor muyum? Öncelikle bu krizin vurduğu sektörler onlar değiller. Şu anda değiller. Ama bu genel olarak bir üretim krizi, daha uzun soluklu bir kriz olacağı için nihayetinde zaman içinde sirayet edebilir. Ama öncelikle şu ana kadar gördüğümüz halde böyle bir şey yok. Yani esnekleşme politikalarının da hız kazanacağını gene bu dönemde bekliyoruz. Yani zaten kadının çalışmasını ek gelir getiren statüsünün ötesine geçip kendi başına yaşayabilir ve bu anlamda güçlenmesini sağlayıp bağımsızlaşmasını sağlayacak bir istihdam politikası çerçevesinde tasarlanmadığı bir dönemdeyiz. Ve bu çok net deklare ediliyor zaten artık. Yani kadınlar hane ek gelir getiren statüsünde çalışsınlar. Ve o getir, yani şimdi siz hali hazırda zaten bu kadar yüksek kadın işsizliğinin, cinsiyetli yapının çok belirgin olduğu bir iş gücü piyasasında 2 yıl yarı zamanlı çalışma hakkı olabilme ihtimali olan bir kadının işe alınacağını düşünüyor musunuz? Kamuda dahi alınmayacak. Bırakın özel sektörü. Zaten şu an doğum yapma riski nedeniyle büyük bir mesele varken, standart doğum izni büyük bir meseleyken, ücretlisinde bile büyük bir meseleyken, böyle kadınlar alınmaz. Alınırlarsa da hiçbir şekilde gerçekten kritik pozisyonlara alınmaz. Bu çalışma ancak ek gelir getirebilecek pozisyonlarda kadınların istihdam edilmesinin sıkışması anlamına gelir. Bu AKP iktidar formasyonuyla, bakış açısıyla, kadının kendi tabanına da kadının rolünü tarif etme şekliyle son derece uyumlu. Hangi kadını koruyacağı net. Yani orada hani yalnız başına yaşayan kadını değil yani aile içindeki kadını temel alan ve bütün politikalarını bunun üzerine kuran, istihdam politikasını da bunun üzerine kuran ve esnekleşme politikalarını da bu argümanla beraber çok güzel paralel yürüten bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'de yapısı olarak kadın istihdamı Orta Doğu, Kuzey Afrika'da ve Türkiye'de düşükken Latin Amerika'da, Asya'da yüksek kadınların iş gücüne katılımı. Değil mi? Gelişmekte olan ülkeler oralarda da var ama oralarda yüksek. İşte dışa açık büyümeye geçildiği zaman mukayeseli olarak ucuz iş gücü olarak kadınların kitlesel bir şekilde sanayide istihdam edildiği ve oranın büyüme politikalarının buna dayandığını biliyoruz. Türkiye'de bu böyle olmadı. Neden olmadı? İşte bunun kolay kültürcü açıklamaları var. İşte hem yani Orta Doğu, Kuzey Afrika için petrol zengini oldukları için aile yapısını çok sarsmayan ücret seviyeleri uzun süre korundu deniyor. Bir yandan da İslami vurgu işin içine giriyor. Ama burada feminist iktisatçılarından Diane Elson'un mesela söylediği bir şey var ve mantıklı aslında. Yani eğer İşveren açısından kadın istihdamı etmenin önemli bir fark yaratmıyorsa mevcut normları sarsacak bir dinamik oluşmaz. Bu da yani hali hazırda zaten çok yüksek bir erkek işsizliği de varsa, yani bozulan çözülen çalışma koşullarında erkekler de pekala istihdam edilebiliyorsa, haneye önemli bir baskı bu anlamda ataerkil iş bölümünü bozacak şekilde ortaya çıkmıyorsa bu yapım korunur. 1955'te kadınların iş gücüne katılımı %72 Türkiye'de. 2007'de %24.8. Ne oldu? Kentleşme. Çünkü ne oluyor? İşte kalkınmanın farklı evrelerinde kırsal bir ekonomiyken ücretsiz aile işçisi olarak üretim ve yeniden üretimin bir arada olduğu bir kırsal yapı var. Sanayileşmeyle birlikte ihracata da ithal ikamici sanayileşme döneminde biz kentleşiyoruz aynı zamanda. Kentlere geldiğinde üretim yeniden üretim ayrılıyor. Kadının çalışmasına bakış, işte kadının eğitim durumunun mevcut işlerle uyumu ama en önemlisi yeterince iş var mı? Yeterince iş yok kentlerde. İhracata dayalı sanayileşmeden beklenti ne? Ucuz iş gücüne dayalı üretim desen, bizim gibi ülkelere söylenen şey, rekabet edeceksin. O zaman ucuz iş gücüne dayalı rekabet edeceksen, burada da istihdam yaratacaksın. Peki Türkiye'de ihracata dayalı sanayileşme istihdam yaratabildi mi? Yaratamadı. Biz bu anlamda bir sıçrama yaratamadık. Orada bir şey yaratamayınca, halihazırdaki o işsizlik, kentlerdeki işsizlik zaten eminmedi. Erkek işsizliği yeterince eminmedi zaten. Dolayısıyla iş şeye gelmedi, kadınlara falan gelmedi. Peki, tekstilde falan biraz geldi. Ama bakın bu krizlerde, mesela İpek'in de söylediği iddialarında o. Biraz ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yapısal dönüşüm şey yapıyorum. Mesela 2008-2009 ve şimdi olan da galiba, emin değiliz, bunu göreceğiz. Ama 2008-2009'da mesela ihracata dayalı sanayileşme modelinde o kadınların üçüncü senaryo dediğim ucuz iş gücü olarak tercih edilmesi Asya'da ve Latin Amerika'da 80'lerde yaşanırken biz krizlerde kadınları tercih ediyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamı krizlerde artıyor şu anda. Ama 2001'deki krizde öyle değildi. 94'te 99'da öyle değildi. Hep işte yapısal dönüşümlerle ilgili şeyler biraz bunlar. O yüzden hani her kriz kadınları vurur. Vurur ama hani illa işsiz kılarak vurmayabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden söylediğimiz şeyin inceltmemiz lazım. Netleştirmemiz lazım ki karşımızdaki kulaklar zaten sağır. Hani o sağırlığı beslemeyelim diye düşünüyorum.
Özge'ye çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Bu kayıt 21 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.